Ayrım 3. İtiraflarım. Sabahattin Önkibar. Sayfa 39. Deniz Bey Tayyip Erdoğan'ın önünü neden açtı? Dinin sermaye yapıldı ve Allah'ın yarışa sokuldu. Bir oylama demokrasinin yansıması olabilir mi? Demokrasiye tramvay diyen bir zihniyeti yönetime oturtmak demokrasi diye açıklanabilir mi? Doğrusu Deniz Baykal kalibresinde biri bu analizi yapıp ona göre politika belirlemeliydi. Bir başka tartışma yıpranmasını bekleme siyaseti. Deniz Baykal'ın Zülfü Livaneli gibi milletvekillerinin bulunduğu 20 kişilik bir grupla Tayyip Erdoğan'ın önünün açılması noktasında tartıştığını yine Zülfü Livaneli yazmıştır. O yazıya göre Baykal, Tayyip Erdoğan'ın ekonomik sorunlar altında ezileceğini ve yıpranacağını ifade ediyor. Sonuç ortada. Tayyip Erdoğan tam 17 yıldır iktidarda ve ülkeyi getirdiği yer belli. Dolayısıyla Baykal'ı hadisenin bütünü içinde günahsız görmek mümkün değil. Yoksa Deniz Bey iddia edildiği gibi Tayyip Erdoğan'ın sizi 2007'de Cumhurbaşkanı yapacağı sözüne inanarak böyle davrandı hala bilinmiyor. Ama Deniz Bey gibi deneyimli, donanımlı, tecrübeli bir siyasetçi, siyasette o tür sözlerin geçerli olamayacağını bilir. Gelelim Baykal'a kurulan malum kaset komplosuna. Doğruya doğru, Deniz Bey özde dürüst ve namusludur. Politik metotları tartışılabilir, lakin vatanseverdir. Öyle olduğu için de Ergenekon ve balyoz ihanetlerini anında sezmiş ve göğsünü siper etmiştir. Ergenekon ve kaset. Ne zaman Ergenekon'un avukatıyım dedi, kalemi kırıldı. Zira söyledik, bu operasyon Pentagon ile CIA tarafından FETÖ kullanılarak yapıldı. İşte o FETÖ Türkiye'de herkesi takip ettiği için Deniz Baykal'ı da takip etti ve o görüntülere ulaştı. Baykal'ın kaset operasyonunun hemen akabinde FETÖ'yü aklaması ise diğer kasetlerinin yayınlanmasını engellemek adınaydı. Bu operasyonda Önder Savunoğlu'nun özel hayatı ile tehdit edilip ona Baykal'ın tasfiyesinde rol verildiği bir diğer söylenti. Sonuçta TESEV kurucusu Kemal Kılıçdaroğlu Atatürk'ün partisinin başına oturtuldu. Dikkat edin, Kılıçdaroğlu Ergenekon ile balyoz tezgahlarına Baykal misali savaş açmayarak durumu idare etme yoluna gitti. Kısaca Baykal'a yapılan kaset operasyonu siyaset mühendisliğiydi ki yine servis edilen görüntü ve iddialardan hareketle Tayyip Erdoğan bundan haberdardı. Bu konuda dramatik fotoğraf şudur. Tayyip Erdoğan'ın 2003'te önünü açan yani milletvekili ve başbakan olmasını sağlayan Deniz Baykal'ı kaset üzerinden meydanlarda vurması ise tamamen siyasi çıkara yani oya endeksliydi. Adnan Menderes'in metreslerine susan Erdoğan. Öyle, çünkü aynı Tayyip Erdoğan evli, 3 çocuklu olup yine evli Suzan Sözen ve Ayhan Aydan isimli kadınlarla üstelik açıktan ilişkiler yaşayan Adnan Menderes'i bırakın ahlak üzerinden eleştirmeyi, onun partisi DP'nin siyaseten devamıyız bile diyordu. Üstelik Adnan Menderes'in bu kadınlarla olan ilişkisini kocaları biliyordu. Suzan Sözen ile Adnan Menderes İstanbul'da kadının evinde buluşunca kocası olan İstanbul Emniyet Müdürü diğer odada bekliyordu. Aynı şekilde evli Menderes yine evli bir kadını yani Ayhan Aydan'ı hamile bırakmıştı. Söyleyin Baykal'ın kasetindeki içerik mi Menderes'in yaptıkları mı? Hangisi daha büyük ahlaksızlık? Demokrat Parti iktidarı döneminin ana muhalefet lideri İsmet İnönü'nün bütün bunları kamuoyuna açıklayalım ve Menderes'i rezil edelim diyen CHP'li milletvekillerine söylediği şu söz kayıtlardadır. Biz kimsenin hususi hayatı ile politika yapmayız. Gelin şimdi bütün bunların ışığında Tayyip Erdoğan ile İsmet İnönü isimlerinin kıyasını siz yapın. Maalesef Türkiye'de tam 30 yıldır hiçbir şey doğru aktarılmıyor. Müthiş bir algı ve dezenformasyon çarkı kuruldu. Demokrasi epeydir emperyalistlerin baskı kurma argümanı. 1974'te askerlik şubesine koşan Kürtler. Aynı şekilde İslam dini emperyalistler için Müslüman hinterlandında nüfuz argümanı. Ülkemiz onlarca yıldır demokrasi adına neredeyse her gün bölünmeyi tartışıyor. Bizzat devleti yönetenler etnik kimlik adlarını zikredip ayrışmayı körüklüyor. Atatürk ve arkadaşları tarafından onlarca etnik yapıdan var edilen Türk milleti kavramı aşındırılmaya çalışılıyor. Evet, Birinci Dünya Savaşı sonrası dağılan imparatorluğun küllerinden yaratılan millet, bugün bizzat devleti yönetenler tarafından hedef alınıyor. Her gün ötekileştiren ve ayrıştıran ifadeler, sosyolojik zemini ve gerçeği olmayan teklifler, bu şekilde toplumda oluşan mutabakatlar bir bir çökmeye başladı. Bilinçli bir şekilde yaratılan kargaşalarda ortak değerler aşındırılıp azaltılıyor. Düşünün, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda Diyarbakır ve Doğu illerinde askerlik şubeleri gönüllü askerlik hücumlarına uğrarken bugün aynı bölge insanı asker üniformasına bile tahammül edemiyor. Niye? Türkiye'nin tartışması gereken husus işte budur. Doğrudur, emperyalist saldırı var ama ona destek olma yerine onunla mücadele etmek gerekiyor. Millet, ümmet ve kahtı rical. Ülkemizin temel sorunlarından biri de kahtı ricaldir. Devlet adamlığı fukaralığına duçar olmak kahtı rical kavramı özellikle AKP iktidarı ile daha bir önem kazandı. Zira bu partinin kadroları ile yaptıkları ortada. Hiçbir donanımları olmadıkları gibi birlik bütünlük noktasında ciddi zafiyetleri var. Cemaat ile cemiyet kavramlarını bile ayırt edemiyorlar. Millet ve ümmet arasındaki farkı bilmiyorlar. Yıllar yılı hamasi sloganlar ve bilinçaltılarıyla politika yaptılar. Öyle olunca reel politik olguların altında ezilip tükendiler. Kuşkusuz neticede olan Türkiye'ye oldu. Türkiye'de gerçek bir devlet olsa zaten AKP'nin iktidar olmasına izin verilmezdi. Zira bu parti kadrolarının Atatürk, Cumhuriyet ve laiklik noktasındaki bakış ve fikirleri biliniyordu. Oradan hareketle devlet kendini koruma adına önlem alır ve AKP'nin yolunu keserdi. Sakın bu ifade milli iradeye ters demeyin. Hiçbir devlet kendine hedef alan ve alacak bir yapının önünü açmaz. Avrupa Birliği ülkesi Avusturya'da böyle olmadı mı? Birinci olan parti ve liderine ne yapıldı hatırlayın. Derin devlet olsa Tayyip Erdoğan olur muydu? Bir başka şey, Türkiye'de derin devlet olsa Tayyip Erdoğan'ın önü rahatlıkla kesilebilirdi. Hatırlayalım, Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddiaları bağlamında yargılanıyordu. Gerçekten derin devlet olsa o dosyalardan bir tanesi yargıya baskı yapılarak sonuçlandırılır ve Tayyip Erdoğan yüz kızartıcı suçtan mahkum edilerek ömür boyu siyasetten men edilirdi. Oysa olan tam tersidir. Diyarbakır Askeri Mahkemesi Erdoğan'ı şiir okumaktan mahkum etti ki bunun adı fikir suçudur ve böyle bir suç siyasetçi için şeref madalyasıdır. Evet, dönemin Türk Silahlı Kuvvetleri Erdoğan'a madalya takarak mağduriyeti bahşetmiş ve siyaseten önünü açmıştır. İşte bunu yapan Türk ordusu unsurlarına NATO etkisindeki TSK diyoruz. Ve buradan bakınca Türkiye'de var olan aslında NATO derin devletinin varlığıdır. Tayyip Erdoğan ile AKP'nin önünü açanlar da onlardır. Keza 2008'de AKP'ye karşı açılan kapatma davası yine emperyalist bir operasyondur. Amaç şuydu, AKP ile TSK'yı karşı karşıya getirip iktidarı FETÖ'nün kucağına atmak. Subaylar nasıl anti-Amerikancı oldu? Diyeceksiniz ki TSK madem ABD NATO kontrolünde, öyleyse Türk ordusuna bu operasyon niçin? Bu sorunun cevabı şudur. ABD ve NATO özellikle soğuk savaş süreci sonrası TSK üzerinde güven ve itibarını yitirmeye başladı. Hele hele ABD'nin PKK'yı kolladı ve ona helikopterlerle havadan yardımlar yaptığı sahadaki subay ve generaller tarafından gözlenince Türk ordusu tabanında ABD ve NATO'ya karşı güvensizlik ve infial belirdi. Ve bunun sonucu olarak TSK içinde milli refleksler tezahür etti. Sahada vuruşan milli askeri kadro durumdan vazife çıkararak ABD planlarına karşı faaliyetler yaptı ki ileri sayfalarda bu konuda belgeler sunacağız. Pentagon ile TSK arasında PKK bağlamında yaşanan bu kopuşa zaman içinde Orta Doğu, Ege, Akdeniz, Kafkaslar ve Balkanlara kadar pek çok konu eklendi. Açık anlatımla onlarca yıl NATO kolejlerinde verilen Afyon'la mankurtlaştırılan Türk subayı ve kurmayı bu olanlar sonrasında uyanmaya ve kendine gelmeye başladı. PKK gibi çekiç güç ihanetine pek çok asker tarafından karşı çıkılması bunun sonucudur. MGK Genel Sekreteri Orgeneral Tuncer Kılıç'ın Rusya ve İran ile yakınlaşmalıyız açıklaması yine öyledir. Keza ABD'nin Irak harekatı bağlamında Türkiye'den talep ettiği malum tezkere olayında TSK'nın olumsuz tavır takınması aynı şekildedir. SİHA'dan FETÖ'ye TSK emri. ABD ve NATO baktı ki Türk ordusuna etkileri düşüşe geçti. Hemen TSK'yı yeniden dizayn projesine geçti. Bunun için önce zemin inşasına başladı. Derin devlet, katil ve işkenceci asker söylemlerini pompaladı. 1990 öncesinde hiç olmayan bu kavramlar işbirlikçi İslamcılar ve neoliberallerin katkılarıyla gündeme oturdu. Peşi sıra din maskeli casus şebekesi FETÖ örgütüne emir verip TSK'ya sızma ve Türk ordusunu içeriden ele geçirme emrini verdi. Sorarım size, öyle olmasa ilkokul mezunu bile olmayan Fethullah isimli bir meczup TSK'ya niye adam sokup orayı ele geçirmek istesin? İslam'ın ve imanın şartında böyle bir madde mi var? Yok ise nedir bunun açıklaması? Eğitimi, birikimi ve zerre muhakemesi olan biri bu durumu nasıl sorgulamaz? Evet, SİHA yani ABD, din metaforu ile içeriden işgal metotlarını geliştirmiş ve bunu pek çok yerde uygulamaya sokmuştu. MUN ve FETÖ gibi dinsel yapılanmalar bunun içindir. Keza SİHA, İslam ambalajı ile 60'lı 70'li yıllarda komünizme karşı duvarlar ördü. Sonrasında İslam'ı FETÖ gibi cemaatler aracılığı ile ülkeleri içeriden ele geçirmeye araç yaptı. Kesnizani ve Tahirül Kadiri. Mesela Irak'taki Kesnizani tarikatı. Bu dinci örgüt sızarak Irak ordusunu ele geçirmiştir. Öyle olduğu için de hatırlayın, Saddam Hüseyin'in güçlü Irak ordusu Kesnizani Şeyhi Muhammed el-Kesnizani'nin emriyle ABD ordusuna tek bir kurşun bile atmadan teslim olmuştur. Saddam Hüseyin ordusunun dindar olmasını handikap olarak görmemiş, tersine kafire karşı avantaj olarak değerlendirmiş. Göremediği şey ise Kesnizani tarikatı şeyhinin SİHA'nın köpeği olmasıydı. Şeyhler bu kadar mı etkili demeyin. Tarikatlarda şeyh, bırakın ülke ve komutan, peygamber ile Allah misalidir. Yani ona asla itiraz edilmez. Buradan hareketle tarikat ve cemaat gibi kişilerin iradelerini topyekün teslim alan yapıların askerlik gibi kurumlardan uzak tutulmaları olmazsa olmazdır. Benzer bir örnek Pakistan'daki Tahirül Kadiri'ydi. Halen varlığını sürdüren bu dinci örgüt FETÖ ile Kesnizani'nin bir başka versiyonudur. Ortak özellik dinler arası diyalog. Bu üç yapının ortak özellikleri şudur. Vatikan ile Mossad'ın projesi olan dinler arası diyaloğu benimserler, metotları aynıdır. Okullar, yurtlar açıp öğrenci yetiştirmek ve bunları devlette kadrolaştırıp ülkeyi içeriden fethetmek. Tarihiyle sabit, din metaforu emperyalizmin dünden bugüne hep kullanımındadır. Halen Suudi Arabistan'da egemen olan Vahhabiliğin 200 yıl önce İngiliz istihbarat örgütü MI6 tarafından kurulduğu biliniyor ki amaç o dönem İslam'ı bölüp Müslümanlar arası dayanışmanın önüne geçmekti. Hatırlayalım, Büyük Britanya önceki 100 yılın hakimiydi. Elinde tuttuğu ve nüfusunun bir bölümü Müslüman olan Hindistan ile diğer İslam dünyasının arasını açmak için bu tür inanç ayrılıkları var etti. Soğuk Savaş sonrası İslam'ın komünizmin yerini alması, yani emperyalizm tarafından yeni tehdit olarak sunulması ile beraber Müslüman dünya artık operasyon sahasıdır. Şeyh Said ve Nurculuk. Dolayısıyla sadece yukarıda sunduğum gruplar değil, abartısız yüzlerce dinci yapı SİHA, Mossad, BND ve MI6 gibi istihbarat kurumlarının oyuncağı durumundadır. İhvanül Müslimin'den El-Kaide ve türevlerine, Selefilerden IŞİD'e kadar olan bütün İslamcı örgütlerin ardında bu güçler vardır. Amaçları bu örgütler sayesinde ülkeleri içeriden ele geçirip hem yönetmek hem de İslam'ı iğdiş etmektir. Emperyalizmin Türkiye'deki dinci gruplara nüfuz etme olayı Cumhuriyet'le beraber Şeyh Said isyanı sonrası tekke ve zaviyelerin kaldırılması ile bir dönem sekteye uğradı. Ne zaman ABD baskısı ve demokrasi yutturması ile çok partili hayata geçtik, o gün cemaatler palazlanmaya başladı ki Nurculuk hareketi bunun ilk yansımasıdır. 1965 sonrası hızlanan dinci yapılanma günümüzde abartısız onlarca tarikat ve cemaate dönüşmüş durumda ki bunların önemli bir bölümü dış dinamiklerin kontrolündedir. Evet, emperyalistler inancı en önemli afyon olarak keşfettikten sonra artık yüzyıllar önce Çin'de yaptıklarının tersine yığınları madde ile değil, mana ile uyuşturarak ülkelere nüfuz ediyor. Vatan seccademi serdiğim yerdir. Düşünün, Türkiye'de bugün Masonum diyen Siyonist şeyhlerin yönettiği sözde Müslüman tarikatlar bile söz konusudur. Ve bunlar TV kanalı kurup açıktan faaliyet yapabilmiştir. Bu cemaat ve tarikatların bir başka önemli faaliyeti, vatan kavramını ortadan kaldırıp, vatan seccademi serdiğim yerdir bakışını egemen kılmalarıdır ki, başta Fethullah Gülenciler olmak üzere bütün dinci cemaatler bu bakıştadır. Yani milliliğin tasfiye görevleridirler. Buradan hareketle günümüzün realitesi maalesef İslam'ın emperyalizmin ideolojisi yapılması şeklindedir. Tam bu noktada her şeyi CIA'ya bağlamayın diyenler için birkaç not. Komplo teorilerine rağbet eden biri değilim. Ancak CIA günümüzün en yalın gerçeğidir. Onu sadece bir devletin istihbarat örgütü olarak değerlendirmemek gerekiyor. CIA gerçekte küresel finans kapital dediğimiz perde gerisindeki büyük iradenin makinasıdır. Küresel finans kapital ise Siyonizm, Evanjelizm, Vatikan karmasından oluşan emperyalist egemenlerin üst katıdır. CIA, Fed ve 9 ABD başkanına suikast. Kuşkusuz ki CIA ile Mossad birbirinden ayrılamaz. Bu iki örgütün olmazsa olmazı dolar ile Fed'i korumak ve nükleer silah genişlemesini önlemektir. Pakistan'ın eski devlet başkanı Ziya-ül-Hak'ın uçağında patlatılan bomba ile öldürülmesi bunun içindir. Yani Ziya-ül-Hak'ın Pakistan'a nükleer silah kazandırması nedeniyledir. CIA ile Mossad'ın jandarmalığını yaptığı Fed ve onun ardındakilerle ilgili ayrıntılara gelince, malum günümüzün tanrısı paradır, para ise dünyadaki etkisi anlamında dolar demektir. Onun sahibi bazılarının zannettiği gibi ABD değil, Federal Reserve yani FED'dir. Fed, ABD Merkez Bankası olarak anılmasına rağmen gerçekte özel bir bankadır. Federal Reserve denmesi toplumu uyutma adına illüzyondur. Doları basma yetkisi Fed'dedir ve basılan dolarlar ABD'ye faiz karşılığında borç olarak verilir. Kısacası ABD devleti Fed'in esiridir. Bu esareti dillendiren 9 ABD başkanına suikast teşebbüsü olmuştur. Kennedy suikastı ve 8 aile. Fed'den para basma yetkisini almak yani onu devletleştirmek için yasa hazırlayan John F. Kennedy bilindiği gibi suikastla öldürülmüştür. Fed sistemi New York, Boston, San Francisco, Philadelphia, Atlanta, Richmond, Chicago, St. Louis, Minneapolis, Kansas City ve Dallas Federal Reserve bankalarından oluşur. Bu bankaların en büyük hissedarları şunlardır: Rockefeller ailesi, Rothschild ailesi, Goldman Sachs ailesi, Warburg ailesi, Lazard ailesi, Lehman Brothers ailesi, Kuhn Loebs ailesi, Israel Moses Saves ailesi. İşte bankaları. Bu 8 ailenin sahibi olduğu 9 banka Fed'i kontrol eder. İşte o bankalar: NM Rothschild of London, Rothschild Bank of Berlin, Warburg's Bank of Hamburg, Lazard Brothers of Paris, Kuhn Loebs Bank of New York, The Israel Moses Saves Bank of Italy, Goldman Sachs Bank of New York, J.P. Morgan Chase Bank of New York. Gelelim patronun kimliğine. Fed'in sahibi global Siyonist sermaye ile işbirlikçileridir. Öyle olduğu içindir ki Fed başkanları genelde Yahudi asıllıdır. Mesela tanınan başkanlardan Ben Bernanke ve Janet Yellen öyledir. Keza Alan Greenspan de Musevi'dir. MİT Müsteşarı ve Tuncay Özkan. Özet olarak sunduğumuz bu harita her şeyi ortaya koyuyor. Bu itibarla CIA bağlamında yazılıp söylenenlerin emin olun eksiği vardır, fazlası yoktur. Türkiye'deki derin devlet konusuna devam edelim. Milli ve gizli devletimizin olmadığını resmeden bir başka enstantane bildiğimiz, tanıdığımız Tuncay Özkan'ın 1998'de MİT Müsteşarı ismini belirlemesidir ki o olayı hatırladıkça ülkem adına kahroluyorum. Mesut Yılmaz Necmettin Erbakan ile Tansu Çiller'in kurduğu Refah Yol Hükümeti sonrası yeniden başbakan olunca ilk işi yeni bir MİT müsteşarı aramak oldu. Yılmaz'ın bu konuda aceleye iten Budapeşte'de de bir kumarhanede yumruk yemesiydi. Mesut Bey gittiği Almanya seyahati dönüşü uğradığı bu saldırıyı devletin içindeki aparat unsurlara bağladı ve bunun sonucu olarak hemen MİT'e el attı. Emekli olan Sönmez Köksal'ın yerine pek çok isim müsteşarlık için dillerdeydi. Peki Başbakan Yılmaz kimi mi buldu? Şenkal Atasagun'u. Nasıl mı? Gazeteci Tuncay Özkan'ın tavsiyesiyle. Şaka yapmıyorum. MİT müsteşarlığına Tuncay'ın önerdiği isim getirildi. Gazeteci misin, militan mı? Tuncay Özkan'ın o yıllardaki medya konumu ve seyri şuydu. Uzun yıllar Cumhuriyet'te çalışan gazeteci Hakan Aygün'ün ifadesiyle Tuncay, 1980'lerin sonunda Cumhuriyet'e ofis boy olarak işe girmiş. Ardından muhabir olmuş ki ben Tuncay'ı, Mesut Yılmaz'ın 1990'ların başında başbakan olduğunda yaptığı Urfa gezisinde tanıdım. Gazeteci Metin Işık'ın da olduğu o gezide Tuncay Özkan, hemşerim olan Mesut Yılmaz için hoş olmayan ifadeler kullanınca ''Sen gazeteci misin, militan mı?'' diye terslemiştim. Tuncay daha sonra Cumhuriyet Gazetesi'nden koptu ve işsiz kaldı. Ben o dönem Türkiye Gazetesi Ankara temsilcisiydim ve orada solcu-sağcı ayrımı yapmaksızın gerçek gazetecilerden yeni bir kadro kuruyordum. Nitekim bugün Halk TV'de program yapan Fatih Ertürk'ten Tele 1'deki İsmail Dükel'e, Recep Kaban'dan Şenol Akar ve Rıdvan Yılmaz'a kadar çok sayıda solcu ismi ekibime kattım. Ve bu yüzden Türkiye Gazetesi'ne mensup Işıkçı cemaati beni zındık ilan etmişti. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 53.